Ayrım 11.
Sonra yanındaki köylülerle sıranın ucundaki acımasızlar çarçabuk arkasına geçtiler ve onu hızla itip yerden aşağıya yuvarladılar. Fiske bile vurmamışlardı ona. Düşerken kulakları tırmalayıcı bir çığlık attı Don Faustino. İşte o zaman sıradakilerin iyice acımasızlaştığını gördüm. Önce Don Ricardo'nun aşağılayıcı sözleri, sonra da Don Faustino'nun ödlekliği yüzünden böyle olmuşlardı. Biri daha gelsin diye haykırdı bir köylü. Bir başka köylü de onun sırtına vurup Don Faustino ne iş ama Don Faustino dedi. İşte koca boğayı şimdi gördü dedi bir başkası. Artık kusmak da fayda etmez. Ömrümde dedi bir başka köylü. Ömrümde Don Faustino gibisini görmedim. Başkaları da var dedi bir başka köylü. Sabırlı ol, kim bilir daha neler göreceksin. Devler olabilir, cüceler olabilir dedi ilk köylü. Afrika'dan zenciler, eşi görünmemiş hayvanlar olabilir. Ama benim için Don Faustino gibisi hiçbir zaman olamaz. Ama haydi başkası gelsin. Haydi başkası gelsin. Ayyaşlar faşistlerin kulübündeki bardan yağmaladıkları rakı ve konyak şişelerini elden ele dolaştırıyorlar, şarap gibi kafalarına dikiyorlardı. Sıralardaki adamların çoğu da kafayı bulmaya başlamışlardı azıcık. Don Benito, Don Federico, Don Ricardo ve özellikle Don Faustino'nun yarattığı o müthiş heyecandan sonra içmeye başlamışlardı çünkü. İçki şişelerinden içemeyenler ortalıkta dolaştırılan deri tulumdan şarap içiyorlardı. Biri de bana bir tulum verdi. Şarabı deri botadan serin serin boğazıma yuvarladım. Ben de çok susamıştım çünkü. Şarap tulumunu taşıyan adam, "Adam öldürmek insanın boğazını kurutuyor," dedi bana. "Küeva," dedim. "Sen hiç adam öldürdün mü?" Adam göğsünü gererek, "Dört kişi öldürdük," dedi. "Sivilleri saymazsan. Senin de sivillerden birini öldürdüğün doğru mu Pilar?" "Hiç bile değil," dedim. "Duvar yıkıldıktan sonra öbürleri gibi ben de duman bulutunun içine ateş ettim. Hepsi bu." "Tabancayı nereden aldın Pilar?" "Pablo'dan. Pablo sivilleri öldürdükten sonra onu bana verdi." "Onları bu tabancayla mı öldürdü?" "Ta kendisiyle," dedim. "Sonra da bana verdi." "Bir bakabilir miyim şuna Pilar? Şöyle elimde bir tartabilir miyim onu?" "Niye olmasın ahbap," dedim. Tabancayı belimdeki ipten çekip ona verdim. Bir yandan da niye başka birinin çıkmadığını düşünmekteydim. Tam o sırada sopaların, üvendirelerin, tahta yabaların alındığı dükkanın sahibi Don Guellerno çıkmaz mı? Don Guellerno faşisti ama başkaca bir kusuru da yoktu. Bu döven değneklerini yapanlara çok az para verdiği doğruydu ama onları çok da ucuza satardı. Ayrıca döven değneklerini Don Guellermo'dan almak istemezsen tahta ve deri masrafını göze alıp onları yapmak da mümkündü. Çok kabaydı konuşması Don Guellermo'nun. Su götürmezdi faşistliği. Faşist kulübünün bir üyesiydi. Öğlenleri, akşamları kulüplerinin hasır koltuklarına kurulur, El Debata okur, ayakkabılarını parlatır, vermutla maden suyu içer, kavrulmuş badem, kurutulmuş karides ve ançuez yerdi. Ama insan bu yüzden öldürülmez ya. Don Ricardo Montalvo'nun sövgüleri olmasa, Don Faustino'nun yürek paralayıcı görünüşü olmasa, bir de onların ve öbürlerinin öldürülmesini izleyen içki işi olmasa, birinin Don Guellermo'yu bırakın gitsin, elimizde onun sopaları var, bırakın gitsin diye bağıracağına kalıbımı basardım. Çünkü bu kentin halkı acımasız olabileceği kadar ince ruhludur da. Doğal bir adalet duyguları, doğru olanı yapmak istekleri vardır. Ama acımasızlık egemen olmuştu bir kez halka. Ayrıca da sarhoşluk ya da sarhoşluğun başlangıcı. Don Benito'nun dışarı çıkışından sonra iyice değişmişlerdi. Başka ülkelerde nasıldır bilmem. Üstelik içkinin keyfini benden iyi çıkaran da yoktur. Ama İspanya'da sarhoşluk şaraptan başka nedenlerle ortaya çıkarsa çok çirkin bir şeydir. İnsanlara hiç yapamayacakları şeyleri yaptırır. Senin ülkende nasıldır İngiliz? Tıpkı böyledir dedi Robert Garden. 7 yaşımdaydım. Annemle Ohio eyaletinde bir düğüne gidiyorduk. Düğünde gelinle damadın önünde çiçek taşıyan çocuklardan biri ben olacaktım. Çiçek mi taşıdın diye sordu Maria. Ne güzel. Bu kentte bir zenciyi lamba direğine asmış, sonra da yakmışlardı. Ark lambasıydı bu. Işığı yakmak için lamba direkten aşağıya kaldırıma indirilirdi. Önce adamı ark ışığını yukarı çekmek için kullanılan mekanizmayla sallandırmışlardı. Ama mekanizma bozuldu. Bir zenci ha dedi Maria. Ne barbarlık. Adamlar sarhoş muydu diye sordu Pilar. Bir zenciyi yakacak kadar sarhoş muydular? Bilmiyorum dedi Robert Garden. Çünkü ben olayı bir pencereden, ark lambasının bulunduğu köşedeki bir evin panjurlarının arasından izleyebildim. Sokak tıka basa insan doluydu. Zenciyi ikinci kez kaldırdıklarında da 7 yaşında ve bir evin içinde olduğuna göre onların sarhoş olup olmadıklarını anlayamazdın dedi Pilar. Dediğim gibi zenciyi ikinci kez kaldırdıklarında annem beni pencerenin önünden çekti, sonrasını göremedim dedi Robert Garden. Ama ondan sonra sarhoşluğun benim ülkemde de aynı türden olayları yaptırdığını gösteren şeyler geçti başımdan. Çok çirkin, insanlıktan uzak bir sürü şey. 7 yaşındaymışsın, çok küçükmüşsün dedi Maria. Böyle şeyler için çok küçükmüşsün. Sirk dışında hiç zenci görmedim. Mağribiler de zenci sayılırsa başka. Bazıları zencidir onların, bazıları değil dedi Pilar. Ben mağribileri çok iyi bilirim. Benim kadar bilemezsin dedi Maria. Yo hayır, benim kadar bilemezsin. Böyle şeylerden konuşmayalım dedi Pilar. Çok kötü bir şey bu. Nerede kalmıştık? Halkın sarhoşluğundan söz ediyordun dedi Robert Garden. Devam et. Sarhoşluk demek pek doğru olmaz dedi Pilar. Daha sarhoş olmalarına çok vardı. Ama hemen değişmişlerdi. Don Guillermo'nun dışarı çıktığında dimdik duruşu, kırçıl saçları, orta boyu, iliklenmiş yakasız gömleğiyle orada öylesine durup bir kez saç çıkarışı, gözlüksüz, hemen hiç göremeyen miyop gözlerini ileriye dikişi, her şeye karşın dingin ve sarsılmaksızın öne doğru yürüyüşü gerçekten de insanın yüreğini yakacak bir görünümdü. Ama sıralardan biri bağırdı. ''Buraya Don Guillermo, buraya doğru, bu yöne Don Guillermo, senin malların burada.'' Don Faustino ile öylesine eğlenerek dalga geçmişlerdi ki şimdi Don Guillermo'nun farklı biri olduğunu fark edemiyorlardı bile. Don Guillermo öldürülecekse çarçabuk ve onurlu bir biçimde öldürülmeliydi. Bir başkası Don Guillermo diye bağırdı. Evine gidip gözlüklerini almak ister misin? Don Guillermo'nun evi doğru dürüst bir ev değildi. Çünkü çok parası yoktu. Zübbeliğinden faşist olmuştu. Bir de az çalışıp tahtadan tarım araçları satan dükkanı yürütmek dışında kendini avutmak için. Ayrıca karısının dindarlığı yüzünden faşist olmuştu. Kadına olan tutkusu yüzünden kendisi de dindar kesilmişti. Meydanın üç ev aşağısında bir apartman katında yaşıyordu. Don Guillermo orada durmuş, miyop gözleriyle aralarına girmek zorunda olduğunu bildiği sıralara bakarken, oturduğu dairenin balkonundan bir kadın feryat figan bağırmaya başladı. Kadın adamı balkondan görebiliyordu. Karısıydı onun. Guillermo diye bağırdı kadın. Guillermo, bekle, ben de seninle geliyorum. Don Guillermo sesin geldiği yana çevirdi başını. Kadını göremiyordu. Bir şeyler söylemeye çalıştı ama söyleyemedi. Sonra elini kadının seslendiği yöne doğru salladı. Sıraların arasında yürümeye başladı. Guillermo diye bağırdı kadın. Guillermo, ah Guillermo. Kadın balkonun parmaklarını tutmuş öne arkaya durmadan sallanıyordu. Guillermo. Don Guillermo elini sesin geldiği yana doğru salladı yeniden. Başı dimdik sıraların arasında yürüdü. Yüzünün rengi dışında duygularını belli eden hiçbir şey yoktu adamda. Sonra ayyaşın biri haykırdı sıralardan. Guillermo, karısının tiz, cırlak sesini taklit ediyordu. Don Guillermo adama doğru körü körüne atıldı. Gözyaşları yanaklarından aşağıya süzülüyordu. Adam sopasıyla onun suratının tam ortasına okkalı bir darbe indirdi. Don Guillermo bu darbenin ağırlığıyla olduğu yere çöktü, orada ağlayarak oturdu. Korkudan değil ama. Bu arada ayyaşlar dövüyordu onu. Sarhoşun biri adamın tepesine sıçradı. Ata biner gibi omuzlarına çöktü. Şişeyle vurdu ona. Bundan sonra sıralardaki adamların çoğu oradan ayrıldılar. Onların yerini sarhoşlar aldı. Hani Ayın Tamianto'nun pencerelerinin önünde birikip içeriye edepsizce şeyler yapan, sövgüler yağdıranlar vardı ya, işte onlar. Sonra Pablo Guardia sivilleri kurşuna dizerken çok heyecanlanmıştım dedi Pilar. İğrenç bir şeydi. Ama yine de demek ki bu işler böyle oluyor, öyleyse böyle olmalı diye düşünmüştüm. Sonuç olarak kıyım da değildi bu. İnsan yaşamına son vermekti yapılan. Bu yıllarda hepimiz adam öldürmenin çok çirkin bir şey olduğunu ama kazanacaksak ve cumhuriyeti koruyacaksak bunun gerekli olduğunu öğrenmiştik. Alan kapatılıp sıralar oluşturulduğunda göğsüm kabarmıştı doğrusu. Bu işi Pablo'nun tasarladığını anlamıştım. Bana biraz gerçek dışı bir iş gibi gelmişti. Yapılacak şeyin iğrenç olmaması için adam gibi yapılması gerektiğini düşünmüştüm. Faşistler öldürülecekse halkın buna katılması gerekiyordu elbette. Eğer yapılan iş bir suçsa bu suçtan herkes kadar ben de payıma düşeni almak istemiştim. Tıpkı kent bizim olduğunda elde edilecek şeylerde payım olmasını istediğim gibi. Ama Don Guillermo'dan sonra bir utanç, bir bıkkınlık duygusu kapladı içimi. Sıraları ayyaşların, çapulcuların almasıyla, Don Guillermo'dan sonra protesto için sıralardan ayrılanların bir yana çekilmesiyle ben de oradan ayrılmak istedim. Yürüyerek meydanın ötesine gittim. Kocaman ağaçların gölgelediği bir sıraya oturdum. Sıradan ayrılan iki köylü de oralarda dolaşıyordu. Birbirleriyle konuşuyorlardı. Biri bana seslendi. ''Neyin var Pilar?'' ''Hiç'' dedim ona. ''Var, var'' dedi. ''Anlat, neyin var?'' ''Sanırım sıkıldım artık'' dedim ona. ''Biz de öyle'' dedi adam. İkisi de sıraya çöktü. Birinin elinde şarap vardı. Bana da uzattı. ''Ağzını ıslat'' dedi. Kendi aralarındaki konuşmayı sürdürerek ''İşin kötüsü uğursuzluk getirecek bu'' dedi. Böyle Don Guillermo'nun öldürülüşü gibi olayların uğursuzluk getirmeyeceğini kimse iddia edemez. Öbürü, eğer onların topunu birden öldürmek gerekliyse, ki ben bunun gerekli olduğuna inanmıyorum, hiç değilse adam gibi zırvalamadan öldürülsünler dedi. Don Fastino'nun öldürülmesinde zırvalık yoktu dedi öbürü. O hep soytarının tekiydi zaten, hiç ağırbaşlı biri olamamıştı. Ama Don Guillermo gibi ağırbaşlı bir adamla alay etmek büyük haksızlık. Gırtlağıma kadar doldum dedim adama. Gerçekten de öyleydi. Her yanım dökülüyor gibiydi. Terlemeye başlamıştım. Sanki bayat balık yemişim gibi midem bulanıyordu. Yetti öyleyse dedi köylünün biri. Artık bu işe katılmayız. Başka kentlerde neler oluyor acaba? Daha telefon tellerini onarmadılar dedim. Bu işin bir çaresine bakılmalı. Çok doğru dedi adam. Belki de böyle ağır ağır, acımasızca insan boğazlamaktansa kenti savunma durumuna soksak daha iyi olacak. Gidip Pablo ile konuşacağım dedim onlara. Oturduğum yerden kalkıp insan sıralarının meydana doğru uzandığı Ayuntamiento'nun kapısına açılan kemerlere doğru yürüdüm. Sıralar düzenini yitirmişti. Herkes iyice kafayı bulmuştu. İki adam meydanın ortasına sırt üstü yere uzanmış, aralarında bir şişeyi dolaştırıyorlardı. Biri bir yudum alıyor, ''Viva la anarquia!'' ''Yaşasın anarşi!'' diye sırt üstü deli gibi haykırıyordu. Boynunda kırmızı siyah bir mendili vardı. Öbürü de ''Viva la libertad!'' ''Yaşasın özgürlük!'' diye bağırdı. Havaya bir tekme savurdu. Sonra yine haykırdı. ''Viva la libertad!'' Onun da kırmızı siyah bir mendili vardı. Bir eliyle mendili, öbürüyle de şişeyi sallıyordu. Sıradan ayrılmış bir köylü, kemerin gölgesinde durmuş, onlara iğrenerek bakıyordu. ''Bunların yaşasın ayyaşlık diye bağırmaları gerek. Tek inandıkları o.'' dedi. Başka bir köylü, ''Ona bile inanmaz bunlar.'' dedi. ''Ne bir şey anlarlar, ne bir şeye inanırlar.'' Tam o sırada ayyaşlardan biri ayağa kalktı. Kollarını kaldırıp, ellerini başının üzerinde kenetleyerek, ''Yaşasın anarşi ve özgürlük! Cumhuriyetin içine tüküreyim!'' diye bağırmaz mı? Hala yerde sırt üstü yatan öbür sarhoş, bağıran sarhoşun ayak bileğini yakalayıp çekti. Bunun üzerine bağıran sarhoş adamın üzerine yıkıldı. Birlikte yerde yuvarlandılar. Sonra toparlanıp oturdular. Arkadaşını yere yuvarlayan kolunu onun omzuna attı. Bağırana şişeyi verdi. Boynundaki siyah kırmızı mendili öptü. Birlikte içmeye devam ettiler. İşte o sırada halkın içinden bir yaygara koptu. Kemerin oradan baktım ama çıkanın kim olduğunu göremedim. Çünkü Ayuntamiento'nun kapısına birikenlerin kafalarından çıkanın kafasını görmek olanaksızdı. Bütün görebildiğim Pablo ile Castro Dedos'un çifteleriyle birini iteliye kakalaya dışarı attıklarıydı. Ama onun kim olduğunu göremiyordum. Kim olduğunu anlamak çabasıyla kapıda birikenlerin bulunduğu yere doğru ilerledim. Büyük bir itiş kakış vardı. Faşistlerin kahvesindeki koltuklar, masalar alt üst olmuştu. Bir masa dışında. O masanın üzerine sarhoşun biri başını aşağıya sarkıtarak uzanmış, ağzı bir karış açık yatıyordu. Bir iskemle alıp sütunlardan birine dayadım. Kalabalığın kafalarının üzerinden bakmak için iskemleye çıktım. Pablo ile Castro Dedos'un dışarı ittikleri adam Don Anastasio Rivas'tı. Su katılmamış bir faşistti bu adam. Kentin en şişkosuydu üstelik. Tahıl tüccarıydı. Birçok sigorta şirketinin temsilciliğini yapıyordu. Ayrıca yüksek faizle borç para verirdi. İskemlenin üzerinden onun merdivenlerden inip sıralara doğru yaklaştığını gördüm. Tombul ensesi gömleğinin yakasından taşıyordu. Dazlak kafası güneşin altında parıl parıl parlıyordu. Ama adam bir türlü sıraların arasına giremedi. Çünkü büyük bir gürültü vardı. Sanki değişik insanların ayrı ayrı bağırışı değildi de tek bir ağızdan çıkan bir ses gibi iğrenç bir gürültüydü. Birbirine haykıran sarhoşların naralarıydı. Adamların Don Anastasio'ya doğru saldırmasıyla sıralar bozuldu. Don Anastasio kendini yere attı. Elleriyle başını kapattı. Sonra adamlar onun tepesine çöreklendiler. Adamlar onu bıraktığında Don Anastasio başı kaldırım taşlarına çarpıla çarpıla öldürülmüştü. Artık sıra mıra kalmamıştı ortalıkta. Bir kuru kalabalık vardı yalnızca. ''İçeri girelim!'' diye bağırmaya başladılar. ''İçeri girip üzerlerine çullanalım!'' adamın biri orada yüzük oyun yatan Don Anastasio'nun cesedine bir tekme atıp ''Taşınmayacak kadar ağır bu'' dedi. ''Bırakalım olduğu yerde kalsın. Bu işkembe tulumunu niye yara kadar taşıyacağız ki? Bırakın yatsın orada.'' ''Gidip içeridekilerin işini bitirelim.'' diye bağırdı bir adam. ''Haydi giriyoruz.'' ''Bütün gün güneşin altında niye bekleyelim ki?'' diye haykırdı bir başkası. ''Gelin gidelim.'' Kalabalık şimdi kemerlere baskı yapmaya başlamıştı. Bağırışıyorlar, itişip kakışıyorlar, hayvan böğürtüsüne benzer korkunç bir gürültü çıkarıyorlardı. Hep bir ağızdan da haykırıyorlardı. ''Aç, aç, aç.'' Sıralar dağıldığında muhafızlar Ayuntamiento'nun kapılarını kapatmışlardı. İskemlede demirli pencereden Ayuntamiento'nun salonunu görebiliyordum. Orası daha önceki gibiydi. Papaz ayaktaydı. Geride kalanlar onun çevresinde yarım daire olup diz çökmüşler, dua ediyorlardı. Pablo çiftesi sırtına asılı belediye başkanının koltuğunun tam karşısında duran büyük masanın üzerinde oturuyordu. Bacaklarını masadan aşağıya sarkıtmıştı. Sigara sarıyordu. Castro Dedos da belediye başkanının koltuğuna oturmuş, ayaklarını masanın üzerine koymuş sigara içiyordu. Muhafızların tümü yönetici koltuklarına oturmuşlar, tüfeklerini tutuyorlardı. Büyük kapının anahtarı Pablo'nun yanında masanın üzerindeydi. İnsan sürüsü bağırıp duruyordu. ''Aç! Aç! Aç!'' Sanki bir şarkıydı bu sözler. Pablo onları duymuyormuş gibi oturuyordu. Papaza bir şeyler söyledi ama insan sürüsünün gürültüsü yüzünden ne dediğini işitemedim. Daha önce de yaptığı gibi papaz ona yanıt vermedi. Dua etmeyi sürdürdü. Bir sürü insan beni itip kalktığı için iskemleyi iyice duvara yanaştırdım. Beni arkadan nasıl itiyorlarsa ben de iskemleyle önümdekileri öyle itiyordum. Yüzümü pencerenin parmaklıklarına yapıştırıp parmaklıklara tutunarak iskemlenin üzerine çıktım. Bir adam daha tırmandı iskemleye. Kollarını benimkilerin çevresinden dolayarak pencerenin demirlerine tutundu. ''İskemle kırılacak.'' dedim adama. ''Ne önemi var?'' dedi. ''Baksana şunlara. Baksana nasıl dua ediyorlar.'' Ensemdeki soluğu kalabalıktan yayılan koku gibiydi. Kaldırım taşlarına yapışmış kusmuk gibi ekşiydi. Sarhoşların kokusuydu. Sonra başını omzumun üzerinden uzatıp ağzını demirlerin arasına sokarak bağırdı. ''Aç! Aç! Hani iblis insanın düşünde nasıl omzuna çökerse, sanki tüm kalabalık da benim sırtıma binmiş gibiydi.'' Kalabalık şimdi kapıya öylesine yüklenmişti ki öndekiler ezilmeye başlamıştı. Alandan kara gömlekli, boyunda kırmızı siyah mendiliyle iri yarı bir sarhoş kopup geldi. Kendisini kalabalığın üzerine atıp adamların önüne düştü. Sonra yine kalkıp geriledi, yine koşturup itişen adamların arkasına fırlattı kendini. ''Yaşasın ben, yaşasın anarşi!'' diye bağırıyordu bir yandan da. Bu adamı izliyordum ben. Adam kalabalıktan ayrıldı, gidip oturdu. Bir şişeyi kafasına dikti, sonra orada otururken taşların üzerinde yüzük oyun yatan Don Anastasio'yu gördü. Don Anastasio ayaklar altında ezilmişti iyice. Sarhoş kalkıp Don Anastasio'nun yanına gitti. Eğilip elindeki şişeyi Don Anastasio'nun başına, giysilerine boca etti. Sonra cebinden bir kibrit çıkardı. Don Anastasio'yu yakmak için bir sürü kibrit yaktı. Ama rüzgar oldukça sert esiyordu. Kibritleri söndürüyordu. Bir süre sonra iri kıyım sarhoş orada Don Anastasio'nun yanında oturup başını sallamaya, bir yandan da şişeyi kafasına dikmeye başladı. Arada bir eğilip Don Anastasio'nun omuzlarını okşuyordu. Bütün bunlar olurken kalabalık da kapıyı açmaları için durmadan bağırıyordu. Benimle aynı iskemlede duran adam da pencerenin demirlerini sıkı sıkıya yakalamış, kükreyen sesiyle kulağımızlarını patlatırcasına bağırıp duruyordu. ''Aç, aç!'' diye. Don Anastasio'yu yakmaya çalışan sarhoşu bırakıp yeniden Ayuntamiento'nun salonuna baktım. Değişen bir şey yoktu orada. Önceki gibi hala dua ediyorlardı. Adamların hepsi diz çökmüştü. Gömleklerinin önü açıktı. Kiminin başı öne eğikti. Kimileri ise başlarını dik tutmuşlar. Papaza, papazın elindeki haça bakıyorlardı. Papaz onların başlarının üzerinden bakarak hızlı hızlı dua ediyordu. Onların arkasında da şimdi sigarasını yakmış, bacaklarını masadan sallandırarak oturan sırtında çiftesiyle Pablo duruyordu. Pablo elindeki anahtarla oynuyordu. Pablo'nun masadan eğilerek papaza yeniden bir şeyler söylediğini gördüm. Ama bu bağırış çağırış yüzünden ne söylediğini duyamadım. Papaz ona yine karşılık vermedi. Dua etmeyi sürdürdü. Sonra yarım daire olmuş dua edenlerin arasından biri ayağa kalktı. Onun dışarı çıkmak istediğini anladım. Herkesin Don Pepe dediği Don Jos Castro'ydu bu. Sıkı bir faşisti bu adam. at tüccarıydı. Tıraşsız olmasına, boz, yollu yollu pantolonun içine tıkıştırdığı pijama gömleğiyle olmasına karşın düzgün görünüşlü, ufak tefek bir adamdı. Haç'ı öptü. Papaz onu kutsadı. Adam dikilip Pablo'ya baktı. Başıyla kapıyı gösterdi. Pablo kafasını iki yana sallayıp sigarasını içmeye devam etti. Don Pepe'nin Pablo'ya bir şeyler söylediğini görebiliyordum. Ama ne dediğini duyamıyordum. Pablo yanıt vermedi. Yalnızca yeniden başını sallayıp kapıyı gösterdi. O zaman Don Pepe'nin gözlerini fal taşı gibi açıp kapıya baktığını gördüm ve adamın kapının kilitli olduğunu bilmediğini anladım. Pablo adama anahtarı gösterdi. O da bir an anahtara baktı, sonra dönüp yeniden diz çöktü. Papazın Pablo'ya doğru baktığını gördüm. Pablo ona sırıtarak anahtarı gösterdi. Papaz kapının kilitli olduğunu yeni kavramış gibiydi. Başını sallayacak oldu ama eğilip yine duasına döndü. Kapının kilitli olduğunu nasıl anlayamamışlardı bilemiyorum. Herhalde dualarına, düşüncelerine iyice kaptırmışlardı kendilerini. Ama şimdi hepsinin durumu anladığı kesindi. Gürültünün nedenini şimdi anlamışlardı. Artık her şeyin değiştiğini öğrenmiş olmalıydılar. Ama kılları bile kıpırdamadı. Kalabalık artık öylesine coşmuştu ki hiçbir şey duyulamaz olmuştu. İskemlede benimle birlikte duran sarhoş, elleriyle parmaklıkları sımsıkı kavramış, sallana sallana, kısılan sesiyle ''Aç, aç!'' diye haykırıyordu. Pablo'nun yine papaza bir şeyler söylediğini gördüm. Papaz yine yanıt vermedi. Sonra Pablo omzundan çiftesini indirdi. Onunla papazın omzuna dokundu. Papaz Pablo'yu aldırmadı bile. O zaman Pablo başını salladı. Sonra da omzunun üzerinden Castro Dedos'a bir şeyler söyledi. Castro Dedos da öbür muhafızlarla konuştu. Hepsi ayağa kalktılar. Odanın uzakça bir köşesine gidip çifteleriyle duvarın dibine dikildiler. Pablo'nun Castro Dedos'a bir şeyler söylediğini gördüm. Castro Dedos iki masayla birkaç sırayı yan yana çekti. Muhafızlar çifteleriyle onların gerisinde duruyorlardı. Odanın o köşesinde bir barikat oluşturulmuştu. Pablo eğilip çiftesiyle yeniden papazın omzuna dokundu. Papaz onu aldırmadı. Öbürleri de aynı aldırmazlıkla duayı sürdürürken Don Pepe'nin Pablo'yu izlediğini gördüm. Pablo başını salladı. Don Pepe'nin kendisine baktığını görünce başını ona doğru sallayıp elindeki anahtarı gösterdi. Don Pepe durumu anlamıştı. Bunun üzerine başını öne eğip hızlı hızlı dua etmeye koyuldu. Pablo masanın üzerinden kayarcasına inip çevresine dolanarak yüksekçe bir yerde büyük toplantı masasının arkasında duran belediye başkanının koltuğuna doğru yürüdü. Koltuğa oturdu. Bir sigara sardı. Sigarasını sararken bir yandan da papazla birlikte ayakta dua eden faşistleri izliyordu. Yüzünden hiçbir şey anlaşılmıyordu. Anahtar onun önündeki masanın üzerindeydi. Kocaman demir bir anahtardı bu. Pablo muhafızlara seslenerek bir şeyler söyledi. Ne dediğini yine duyamıyordum. Muhafızın biri kapıya doğru yürüdü. Adamların her zamankine göre daha hızlı dua etmekte olduklarını görebiliyordum. Şimdi hepsi durumun farkındaydılar. Pablo papaza bir şeyler söyledi. Ama papaz yanıt vermedi. Bunun üzerine Pablo öne doğru eğildi. Anahtarı alıp kapıda duran muhafıza fırlattı. Muhafız anahtarı yakalayınca Pablo ona gülümsedi. Muhafız anahtarı anahtar deliğine soktu, çevirdi. Kapıyı kendisine doğru çekti. İnsan sürüsü içeriye boşalınca da kapının gerisine saklandı. İçeriye dalışlarını gördüm onların. Tam o sırada da benimle birlikte sandalyenin üzerinde duran sarhoş bağırmaya başladı. ''Hey! Hey!'' Kafasını iyice pencerenin içine soktuğundan ben olan biteni göremez olmuştum. Çılgın gibi bağırıyordu. ''Öldürün onları! Öldürün! Şişleyin! Öldürün onları!'' Sonra da iki koluyla beni yana itince hiçbir şey göremez oldum artık. Dirseğimi adamın karın boşluğuna indirdim. ''Sarhoş herif! Bu kimin iskemlesi? Bırak ben de seyredeyim!'' dedim. Ama o elleriyle kollarıyla demirlere iyice yapışmış sallanıp duruyor. Bir yandan da ''Öldürün onları! Şişleyin! Şişleyin! İşte böyle! Şişleyin onları! Öldürün onları! Cabrones! Cabrones! Cabrones!'' diye haykırıyordu. Dirseğimle daha sert vurdum adama. ''Cabron! Ayyaş! Bırak da seyredeyim!'' dedim. Adam daha iyi görebilmek için iki eliyle birden başımı tutup beni aşağıya ittirmeye başladı. Tüm ağırlığıyla kafama abandı. Bağırmayı da sürdürüyordu.